Fatih abi geçtiğimiz hafta muhabbet bağında dinleyicilerimizle vedalaşmış. Bu hafta tekrar muhabbetimizi taptaze paylaşmak üzere, o muhabbeti meşk etmek üzere buna niyetlenerek veda etmiş idik dinleyicilerimize.
İnşallah niyetlerimiz rızayı şerifine uygundur. Bize zahiren de olsa bu nimeti bahşetti. İnşallah batını da lütuftur, zahiri de lütuftur. Zira insanın, kişinin dünyada mazhar olduğu, kendisine ikram edilen şeyler bazen zahir yüzünden bakıldığında lütuftur, bazen batın yüzünden bakıldığında farklı şekilde kahrı celbeden, akabinde hemen belayı, musibeti celbeden şeyler de olabilir. O halde lütfunun da her türlü ikramının da hayırlısını talep ederek niyetlerimizin de halis olmasını, Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini temenni ederek sohbetimize başlamaya inşallah azmedelim, kastedelim.
İnşallah.
Alemlerin Rabbi Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Resul-i Ekrem'e sonsuz, hudutsuz salatü selam olsun. Allah Resulüne salatü selamlar adedince, eden kişilerin adedince, Allah Resulüne salatü selam etmeyenlerin adetlerince ve ondan gafil olanların adedince Resulullah Efendimiz'e salat ve selam olsun. Dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamberliğinin nübüvvetini ilan etmeden evvelki ömürlerinde, yani yaşlarında 38-39 yaşlarında iken vuku bulan hadiseleri, o zamanın Arap dünyasının içinde bulunduğu durumu, Mekke'nin halini ve diğer adı medeniyet fakat medeni olmaktan uzak insanların kurdukları düzenlerin, devletlerin durumunu, toplumların durumunu incelemiştik, detaylarıyla bahsetmiştik.
Eyvallah.
Ve haddi zatında şöyle bir şey de zuhur etmişti söz olarak: insanlık artık öyle bir zulmet içerisinde, öyle bir hal içerisinde ki peygamberin geleceği bu kadar zulmetin, bu kadar küfrün, bu kadar efendim kötülüğün yaşandığı bir ortamda ancak bir kurtarıcının müdahalesiyle bunların olabileceğini düşünürsek, ziyade küfür, ziyade cehalet, ziyade zulüm peygamberin geleceğinin müjdesidir. Çünkü toplumlarda herhangi bir şey, herhangi bir tazyik, fikri olarak yapılan baskı en son haddine geldiği zaman hangi yönde baskı yapılıyorsa o yönün tersine doğru işleyiş başlar. Mesela dini sahada çok büyük bir baskı yapın, daimi surette baskı yapın, yapın yapın yapın o zulmü, en sonunda o tıkanır. Bakın bir bahisle başlıyoruz, İnşallah Cenab-ı Hak tesirini halk eder. Dini inanç sahasında insanların belli sahalardaki özgürlüklerine baskı yaptığınızı düşünün. Zulmediyorsunuz yani. Allah'ın baki olan, ebediyete erdiren, bakaya erdiren adaletinin karşısında bir şey yapıyorsunuz. Zulüm. Zulüm fanidir. Gelip geçicidir. Bunu çok çok işletiyorsunuz. Devamlı yapıyorsunuz. Devamlı yapıyorsunuz. Neticede bunun bir ölümü vardır. Çok ziyade zulmün neticesinde hangi hususta zulm yapıyorsanız Allah bunu tabi bir kaide olarak yeryüzüne koymuştur, vaz etmiştir. O zulmün tersine doğru bir işleyiş başlar. Dini özgürlükleri mesela baskıyla yok etmeye çalışan bütün toplumlar tarihte neticede hemen akabinde başlayan çok büyük bir inanç fırtınası, inanç furyasıyla beraber o zulmü kaybettirdiği zamanı katlaya katlaya alıverir. Çünkü Cenab-ı Hak sadece kendi adli ilahisini ahirette tecelli ettirecek değildir. Dünyada da yine adalet üzerine bütün mülk durmaktadır. Bu sebepten dolayı adalet mülkün temelidir. İşte bu ziyade küfür, ziyade zulüm çok artışından anlaşıldığı gibi her şeyin çok oluşundan sonra fani olan her şeyde olduğu gibi zevale doğru dönmeye başlayacaktır. Zulmün ve küfrün, inançsızlığın zevale ermesi, yani batması, kaybolması nasıl olabilir? Ancak başka bir nurun, ziyade bir nurun nüzul etmesiyle olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğinin esasında müjdesidir bu sıkıntılar. Bize bu Siyer-i Nebi'yi okumak ne kazandırıyor tarihi bilginin yanında? Buraya bağlamak için bu kadar lakırdığı sözü sarf ettik. İnsanlar da manevi buhranda bulunmalarına, kalp kasavetine, etraftaki gördükleri çirkinliklere ve ziyade zulme bakarak yese, gaflete, hüzne dalıp gitmesinler. Eğer hemen halisane niyetle Allah'a teveccüh ederlerse, bu onlardaki doğacak olan peygamberin nurunun bir müjdesidir. Onlar bu iflası kendi bünyelerinde, kendi toplumlarında yaşadıkları için peygamberin kıymetini çok daha çok bileceklerdir. İşte kutlu doğum haftasında Resulullah Efendimiz'e yapılan hakaret vesairenin akabinde bütün dünya çapında Allah Resulü'nü methü sena eden, Allah Resulü'nü anmak için kurulan, efendim onu zikretmek, onun hayatını anlamak üzere, onun muhabbetini kazanmak üzere insanların oluşturduğu platformları düşünürsek ve bu sene hepsinden çok olduğunu düşünürsek, bu sözün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz içimizde bulunduğumuz ve içimizde olan gaflete, zulme aldırmadan Allah'ın hazinelerine rücu edersek, oraya nazar edersek, hemen o bizdeki Muhammedi nur nüzul edecek, bir şekilde parıldamaya başlayacaktır. İşte bu müjdeleri veren hadiselerden bir tanesi de Kus bin Saide'nin veya Kus bin Saide'nin bir hutbesi var. Şöyle bir hutbe. Hutbe denilince biz cumalarda okunan hutbeyi anlıyoruz. Halbuki insanları toparlayarak onlara vaaz etmek, onlara hitap etmek, miting gibi, yani düşünün, bir mitingde konuşmak, onlara hitap etmek, Arap lisanında hutbe, hitap kelimesinden geliyor. İnsanları toplayıp da bütün insanların veya orada bulunan insanların pür dikkat dinledikleri bu konuşmaya hutbe deniyor. Tavır olarak, üslup olarak. Neticede bir şey meşveret etmek için, istişare etmek için konuşmuyor. İlan için konuşuyor. Şöyle şöyledir, böyle böyledir, böyle böyle olun şeklinde bir ilan tarzı olduğundan bunu hutbe diyoruz. Yoksa dini literatürdeki hutbeyle demin arz ettiğim Kus bin Saide'nin hitap etme şekline hutbe denilmesi zihnimizde karışıklığa sebebiyet vermez. Kus bin Saide, Ukaz dediğimiz meşhur panayırda, daha evvelki programlarda bunu sıkça zikrettik, İnsanları topluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrü saadetleri o zaman için 38 gösteriyor. Dünya yaşı olarak. Fakat Kus bin Saide, onun bulunduğu senede, onun bulunduğu mekanda insanları toplayarak çok efendim müessir, insanları tesiri altında bırakacak şekilde bir hitapla onlara hitap ediyor. Tabii biz burada bu hadiseyi anlatırken onun şiirinden, hutbesinden de bazı bölümleri zikredeceğiz. Türkçe'ye tercüme edildiğinde belki o tadı vermeyebilir. Fakat Arapça bilen bir insan, biraz Arapça ile meşgul olan insan, şiir zevki de var ise hele hele, bu hutbeyi okuduğunda onu sarsar. Şimdi istiyorsanız kitaptan mevzuya devam edelim.
Eyvallah. Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı.
Yani ne demek İsa aleyhisselamın dinine mensup? Hristiyan. Esasında Hristiyan değil. Hazreti İsa'ya mensup olanlara İsa'cı demişler. Sadece İsa'yı beğendikleri için. Diğerlerini veya İsa'dan sonra gelenleri kabul etmedikleri için İsa'cılar diye adı kalmış. Mesela Muhammedi denmez. Ümmeti Muhammed denir. Muhammedi diye Hristiyanların ve Musevilerin koyduğu isimdir o. Fakat yanlış bir isimdir. Neden? Muhammedi demek onların karşılığındaki İsevi ve Musevi demek değildir. Sebep? Biz bütün hepsini kabul ederiz. Onlar birbirlerini kabul etmezler. O yüzden İsa'cı, Musa'cı diye ayrılmışlardır. Biz ümmeti Muhammediz. Yani İsa'cıyım diyen de, Musa'cıyım diyen de onun ümmeti. Biz onun ümmetiyiz. Ona nispetle Muhammedi olabiliriz. Ümmeti Muhammed olarak inşallah kabul ederse.
İnşallah.
Fakat sadece onu kabul etmek adına Muhammedi değiliz. Onların koyduğu ismin kastettikleri, efendim, vasıflandırdıkları vasfın ötesinde bir Muhammediliğimiz var. Bizim ki onları da içine alıyor. Arz edebiliyor muyum? Bir kere bu. Hazreti İsa'ya mensup. Evet ve hakikaten mensup. Neden? Muvahhid. Muvahhid demek ne demek? Muvahhid demek la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ne oğlu vardır ne babası vardır Allah'ın. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Tevhid inancı üzerine diye Allah'ı kabul etmek muvahhidliktir. Peki niye biz burada Müslüman demiyoruz? Efendim, çünkü Peygamber Efendimiz henüz daha İslam'ı tebliğ etmemiş. Hayır, o yüzden demiyoruz. Muvahhidlerdendir. Muvahhid demek birliğini kabul eden demektir. Ama ümmeti Muhammed olmak için sadece Allah'ın birliğini kabul etmek kafi gelmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek icap eder. Hazreti Peygamber'in de Resul olduğunu tasdik etmek icap eder. O zaman için muvahhid biliniyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi tebliğinden evvel vefat ettiği için bu zat ayrı bir ümmet olarak haşrolunacaktır yarın yevmi kıyamette diyerek Kus bin Saide'yi müjdelemiştir. Şimdi biz Kus bin Saide hakkında bu kadar malumatı zikretmiş olalım. Vakit de çünkü bir yandan akıyor. Onun özelliklerinin beyanını zikrederken beyanında bu malumatı da kıymetli dinleyicilerimize aktarıyoruz neticede. Yani konu devam ediyor esasında. Evet, buyurun.
Onun Ukas Panayırı'nda aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve hikmetlidir.
Yani Bi'set-i Nebi derken ne demek? Genç arkadaşlarımız da vardır, belki anlaşılmayabilir. Yani Peygamber Efendimizin gönderilişinden evvel Hazreti Peygamber de o panayırda o anda. Fakat ondan habersiz. Fakat alametlere bakarak Hazreti Peygamber'i müjdeleyen bir hutbe irad ediyor. Bir kavmin reisi olarak o sıfatla, hem de kuvvetli bir şair olarak. Ve neler diyor?
Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür. Ölen fena bulur. Olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar. Anaların babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider.
Tabii burada araya gireceğim müsaadenizle.
Estağfurullah.
Şimdi böyle nesre çevrildiğinde şiir, hani bir bülbülü ameliyat masasına yatırıp neşterle hançeresini kesmek gibidir bu. Yani bir bülbülün nasıl şakıdığını görmek için yatırıyorsunuz. Nereden çıkıyor bu nameler diye alıyorsunuz, neşteri vuruyorsunuz, boğazına bakıyorsunuz. Şiiri nesre çevirdiğinizde böyle bir şey olur. Pek tad alınmaz. Şimdi eminim ki şu satırlar okunurken bazı kardeşlerimiz bıyık altından veya dudaklarını gizliden, çünkü bıyıksız olanlar da var, böyle bükenler vardır, gülenler vardır. Yani yaşayan ölür, otlar biter, ama orada öyle demiyor. Yani orada söylenen şey farklı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan denildiğinde bunun bıraktığı tat ayrıdır. İşte artık gemici demirini alsın da şimdi uzaklara bilinmeyen bir yere de gemi gidiyor dediğinizde Allah Allah, yani bunu herkes söyler dersiniz. Dolayısıyla biz burada tercüme etmek kastıyla Arapça okuduğumuzda anlaşılmaz korkusundan dolayı nesre çeviriyoruz, manası anlaşılsın diye. Fakat bu payı koysunlar kendi dimalarında, muhayyelelerinde, hayallerinde bunun şiirle söylendiğini canlandırsınlar. Biz şimdi manasına bakıyoruz şiirin. Evet.
Vukuatın ardı arkası kesilmez.
Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Evet.
Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin. Söylediklerime kulak verin. Gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar?
İşte diyor ya, sessiz gemi tevafuk oldu. Yani dönen yok seferinden diyor ya.
Evet.
Acaba diyor gittikleri yerden memnunlar mı ki gelmiyorlar? Yani bir ibret alın diyor. Allah bu kainatı boşuna yaratmamıştır. Bak neler geldi neler gidiyor. Hep bir düzen içerisinde vukuatlar, hadiseler peş peşe oluyor. Aa, bahar geldi, yaz geldi, aa, kış geldi. Aa, zemhedir, aa, işte şu olmuş. Leylekleri gitti geldi. Ya biz bu kadar sadece temaşa için, sadece seyredelim böyle ebleh ebleh, boş boş bakalım diye Allah bu kadar kainatı, değil mi, tezyin eylemedi. Bir adi bir filmi adi derken, yani buna nispetle adi. Yoksa adi filmleri zaten seyretmiyor dinleyicilerimiz de. Hani herhangi bir filmi, çok bütçeler ayrılarak yapılan bir filmi seyrederken 1,5 saat, 90 dakika neyse. Bak adam ne detayları kullanmış, nasıl kullanmış, hangi figürleri, hangi efendim manzaraları kullanmış, onlar bile bir emek istiyor. Saniyesi bile hesaplanıyor, bir reklam filminin bile. Diyor ki ey insan, yani bu kadar sen etrafında olan hadiseler var, birbirini takip eden hadiseler var. Bunlar boşuna değildir. Yani gökyüzü bir tavan gibi başınızın üstünde, yeryüzü bir döşek gibi serilmiş. Siz devamlı bunun içerisinde bulunmaktasınız. Agah olun, dikkat edin. Bak neler olmakta derken, gözle görülebilen alemin ardında her an varlığını gösteren, gözle görülmediği halde çok iyi bilinen Allah'a işaret ediyor. Değil mi? Eyvallah. Biraz daha okuyalım. Herhalde bir 5 dakikamız var.
Eyvallah.
Evet.
Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü.
Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesi yok. Fakat ne kadar güzel söylemiş ki, onun gölgesi sizlerin başınızın üzerinde. Yani öyle sizin fevkinizde bir zat ki, o sizin inanç sisteminizin çok çok üstünde, esas Allah katında makbul olan dinin bir gölgesi gibi sizin başınızın üzerinde. O ayaklar altında değil, başınızın üzerinde. Ayak altında aramayın onu. Başlarınızın üzerindeki mucizelerde, aklınızın ötesindeki güzelliklerde olduğunu bilin. Gölgesi zira sizin aklınız dahi ancak onun gölgesini görebilir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mecliste, o hitap edilen yerde bulunduğu halde bilinememesinin ayrı bir lezzeti var. Onu paylaşalım istiyorsanız.
Eyvallah.
Biraz tasavvufi bir yorum olacak ama Allah Teala görünmez, bilinirmiş. Resulullah Efendimiz görünür fakat bilinmezmiş. Kutsi derecesi, o ulvi maneviyatı, Resulullah Efendimiz görülse de bilinmezmiş. Allah Teala görünmediği halde her türlü asarında Allah vardır dedirtecek bir kudret. Çok iyi bilinirmiş. Resulullah Efendimiz görüldüğü halde onun ulvi derecesi asla akılların, dimaların kestirebileceği bir mesabede ve mesafede değilmiş. Ki Allah'ın yeryüzündeki tecelliyatını konuştuğu halde hemen yanındaki Resulullah'ı fark edemeyişi bunun en güzel örneğidir. Evet. Onu tebşir ederken o orada. Değil mi efendim?
Eyvallah. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyliye.
Evet. Ona iman ederse kişi, o Allah da ona hidayet eder, O Resulullah da Hadi ismiyle onu hidayete ne yapar? Vesile kılar. Evet.
Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyliye.
Evet.
Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar! Gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir. Şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır.
Heh, bak dedik ya, tevhid inancı üzere, evet.
Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ey İyad kabilesi! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani müzeyyen kaşhaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud? Hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben, ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Bu yer onları da değirmeninde öğüttü, toz etti.
Yer, adı ne güzel bak, yer diyorsun. Toprak değil mi? Yer. Eskiler diyor ki yer adamı yer. Adam yediği için adı yer onu. Sen oturup ettiğin yerim diyorsun. Yok. Yiyor seni bak. Koyduğun zaman afetle yiyor. Öyle bir hale sahip olup, öyle bir iman sahibi olursan, yer o adamı öyle insanları yiyemezmiş. Zira eti, cesedi, öyle insanlar için yere haram kılınmıştır. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve Allah'ın salih kulları.
Muhabbet Bağı Kus bin Saide'nin hutbesiyle, hutbesinden bölümlerle başlamış idi ve ara vermiştik. Yine aynı bahisle devam ediyoruz.
Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini haber veren, müjdeleyen bir çağrıdır bu, hitap şeklidir. Hatta şimdi nazarı dikkatlerimizi şuraya doğru tekzip edelim. İşin hadisenin şu noktasına verelim nazarlarımızı. Şöyle ki, bir hutbede fakir irade edeyim, müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için kırkından sonra peygamber oldu diyenler, Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğu halde, hatta ve hatta dini ilimlerle uğraştıkları halde, ilahiyat sahasıyla meşgul oldukları halde, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle, hadis-i şeriflerin maaliyle uğraştıkları halde bunu iddia edenler ve ayetlerin manasını anlamaktan maalesef Allah ve Resulünden muhabbet bakımından, muhabbet bağından uzak kaldıkları için, muhabbet cihetinden uzak kaldığı için peygamberi kırkından sonra peygamber oldu. Ondan evvel cahildi. Hiçbir şey bilmiyordu diyenler. Kus bin Saide'nin bir muvahhid olarak, bir muvahhidin Allah'a yaklaştığı nispetle, Allah'ın ona ikram edişiyle, gördüğü kadarıyla mı bile görmezsiniz ki? Resulullah daha peygamberliğini ilan etmeden evvel, geliyor o peygamber, ben ona iman edemeyeceğim belki ama sizler ona ulaştığınızda muhakkak ona iman edin diye tebşir eden bu zatın hutbesini de mi bilmezler? Bunu da mı okumazlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o konuşmanın, o hitabın yapıldığı zamanda orada sessizce onları dinlemişler. Ve daha sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Kus bin Saide'nin Ukas panayırında deve üzerinde yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur diyerek hutbe okuduğunu hiç hatırımdan çıkartma. İçinizde bu hutbeyi bilen veya okuyacak olan var mıdır diye bir gün cemaate soruyor. Ve o cemaat içerisinde, ki o cemaat Kus bin Saide'den sonra, çünkü Kus bin Saide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 sene sonra peygamberliğini ilan edecektir. İlahi takdir öyledir. Bu ilanından sonra kabilesi geliyor. Bu ilandan evvel Kus bin Said'e ölüyor. Ondan sonra kabilesi gelip Hazreti Peygamber'e intisap ediyor ve iman ediyor. İşte o kabilede olanlara soruyor. Var mı? O heyette bulunanların hemen hemen hepsi üç aşağı beş yukarı aynı cümlelerle aynı metinle okuyabileceklerini söylüyorlar. Hatta orada bulunan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, "Ya Resulallah, o gün ben de oradaydım. Söylediklerinin hepsi ezberimdedir." diyor.
Allah Allah.
Tabii Hazreti Ebubekir Sıddık da orada. Ve bunun üzerine de baştan sona okuyor Resulullah Efendimize. Heyetten evvel Hazreti Ebubekir Sıddık okuyor. Şimdi düşünün tabii. Şimdi biz Arap falan denilince, o zamanın böyle insanları düşününce zannediyoruz ki elimizin altında bilgisayar var. Şuradan şuraya hemen gidiyoruz, geliyor. Teknoloji çok ilerlemiş. Kendimizi çok akıllı zannediyoruz. İnsanların akıllı olması ayrı bir şeydir. Efendim, teknolojinin yükselmesi ayrı bir şeydir. Çok büyük teknolojilerin içerisinde olduğu halde büyük büyük paralara, tekniklere, güçlere, makinalara hükmettiği halde ahmak olan bir sürü insan vardır. İşte birçok devletin başında bulunan insanları görün. Birbirlerini yemekle meşgullerdir. Kıtalara hükmederler. Milyonlara hükmederler. Milyarlık servetleri vardır. Fakat neticede hamakattir, akılsızlardır. Akıl ayrı bir şeydir. Aklın göstergelerinden bir tanesi de hafızadır. Yani akla işarettir. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz bir kere de dinlemekle bütün şiiri ezberlemiş. O heyette bulunanlar hadi daha sonra da tekrar dinlemiş olabilirler. Birbirlerine aktarmış olabilirler, ayrı. Dinlemiş ve ezberlemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhakkak hatırında. Hatırımdan çıkmaz diyor. Fakat okuyan var mı diyor. Sebep, Peygamber Efendimiz'e şair demek küfrü icap ettirir. O sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şiir okumamışlardır. Şiire benzer bazı sözler sarf etmişlerdir. Okunan şiirleri taltif etmişlerdir. Şiirden fevkalade iyi anlarlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olduklarından şiir yüksek bir şey olsa da, yüksek bir söz sanatı olsa da, Kur'an-ı Kerim'e nispetle düşük olduğundan Resulullah Efendimiz o yükseklikteki şeylerin haricindeki düşük şeylerle uğraşmamıştır. Ve Resulullah Efendimiz'e şair denmesini Allah bizzat Kur'an'da reddettiği için şairdir demek Resulullah Efendimiz'e farkında olmadan insanın küfrünü icap ettirebilir. Böyle söz söylememek lazımdır. Hazreti Sıddık okuyor. O kadar büyük bir zekaya sahip ki o zamanın ahalisi. Yani böyle bir bedevilerin yaşadığı, yani bu çiziliyor çünkü. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten ilkel bulunan bir toplum içerisine geldi. Oradaki fikriyle bilinmesi temayüz etti, tebarüz etti. Hayır, öyle değil. Devlet sistemlerinden daha kuvvetli bir devlet teşkilatı olduğunu Mekke'nin daha evvel konuşmuştu.
Eyvallah.
Ticaret olarak dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri. Dinlerin, beşeriyetin, insanlığın en çok bulunduğu, kurulduğu bir coğrafyada, bir iklimde aynı zamanda böyle bir vaziyette ve insanlığı da çok zeki. Çok çok zeki insanlar. Şöyle bir misal daha vereyim. O kadar zekiler ki uzun çöl yolculuklarında iki Arap deve üzerinde giderlerken hayallerindeki satranç tahtası üzerinde birbirleriyle satranç oynuyorlar. Şimdi bunu satrançla uğraşanlar bilir. Yani öyle bir satranç tahtası var ki muhayyelelerinde, yolda giderken birisi bir devenin üstünde, diğeri başka bir devenin üzerinde muhayyel olarak taşları sürüyorlar, oynuyorlar satrançta, işte şahmat neyse. Birisinden biri kazanıyor. Bir kere duyduklarında ezberliyorlar birçok şeyi. Şiir gibi konuşuyorlar. Çok akıllı insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani efendim o zamanın toplumuna şey yapılmış, gelmiş etmiş falan değil. Belki o zaman da cahil kabul edilen insan bile bugün geldiğinde birçok kişi okutabilecek seviyede, akıl derecesi olarak. Anlatabiliyor muyum? Bunu şimdi bu kültüre sahip olan insanlar ne demek istediğimizi çok rahat anlamıştır. Daha fazla açmayalım. Fakat Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediğinde hemen şiiri ezbere okuyor. Ve arkasından da İyad kabilesinden biri kalkıyor, Kus bin Said'in şiirlerinden yine aynı şekilde okuyor. Ve bu şiirlerde Haşimoğullarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mensubu bulunduğu kavimden peygamberin çıkacağı aleni olarak zikredilen kısmını da birkaç kere okuyor. Bunlar sahih senetlerle İbni Kesir'in El-Bidaye isimli kitabında vardır. Hatta İbni Kesir'in tercümesini şimdi yaptılar. Teferruatlı bir şekilde bu şiiri orada da bulabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kus bin Saide için Allah Teala ona rahmet eylesin. O kıyamet günü ayrı bir ümmet olarak fakat makbul bir ümmet olarak bizden evvel Hazreti İsa'ya yani İslam'a tahrif edilmemiş İslam'a inanan bir ümmet olarak haş olacaktır diyerek de hem İbni Kesir'in bidayesinde hem diğer kitaplarda zikredilmiş. Böylece anlaşıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamberliği peygamber oldum. Bu ne acayip şeydir ki efendim diyecek demiş bir zat değildir. Bu şekilde söylemek fevkalade hatadır. Hiçbir şey okumuyorlarsa bile işte Siyer-i Nebi'nin bu bahsini okumakla en azından imanları ve Rusulihi kısmına ait olan imanları, Muhammedur Resulullah kısmına ait olan imanları düzelmiş olur, sakatlıktan korunmuş olur diyelim. Ve şimdi nereye geldik Mustafa kardeşim?
Vaktimizin sonuna yaklaştık bu hafta da abi. Hira mağarasında inziva bahsi var. Bu bahsin evet. Hemen sonrasında abi.
Okuyalım istiyorsanız sonra yine tabii bizim çene durmaz ile konuşacağız. Estağfurullah.
Nübüvvet-i Muhammediye'nin zuhuru yaklaştıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık inzivaya çekilir ve uzun müddet tefekkür deryasının derinliklerine dalardı. Zaman zaman evinden çıkar, Mekke'den uzaklaşır, sessiz ve sakin yerlere doğru giderdi. Bu esnada rastladığı ağaç ve taşlar, "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyerek kendisine selam verirlerdi.
İşte bir ilahi vardır. Bizim adetimiz değil. Hiç ilahi okuduk mu biz?
Hiç kısmet olmadı abi.
Yok, kısmet meselesi değil. Allah korumuş diyelim kıymetli dinleyicilerimizi. "Es-subhu bedâ min tal'atihi ve'l-leylu decâ min vefratihi" diye meşhur bir ilahi vardır Arapça. Orada "Zâti'ş-şeceru natakal-haceru şakkul-kameru bi-işâratihi" ağaçlar onu gördüğünde ona doğru meylederler. Hem selam verirler hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yerde herhangi bir mevkide hali beşeriyetinden dolayı abdest değiştirmeleri icap ettiğinde ağaçlar yürür etrafına kabin olurmuş. Zâti şeceru natakal haceru taşlar konuşuyor. Resulullah Efendimiz'i gördüğünde "Esselamu aleyke ya Resulallah" diye taşlar selam veriyor, taş. Yani taş bile Resulullah Efendimizin ismi anıldığında salatü selam okumamak niye çok büyük cimrilik? Seni Allah insan yaratmış. Suretini insan yaratmış. Resulullah'ın ismi geçtiği halde nasıl salatü selam okumazsın ki? Sureti taş olan bile salatü selam ederken, ona selam verirken. Taşlar konuşuyor. Hira'ya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ağaçlar meylediyor, eğiliyorlar ve rükû eder gibi ve taşlar da sesleniyorlar. "Esselamu aleyke ya Resulallah" diye sesler duyuluyor. Yine hem o mucizesine işaret hem de müşrikler bazen avuçlarındaki taşların Resulullah Efendimiz'i tevhid ettiğini, Resulullah Efendimiz'e işaret ettiğini de duymuşlar. Bu kerametlerine işaret, mucizelerine işaret ederek bir de Şakk-ı Kamer mucizesi var. Ayın ikiye bölünme hadisesi. İşaretiyle ikiye bölüyor Resulullah Efendimiz ayı. İşte o şiirde de diyor ki "Zâti şeceru natakal haceru şakkul kameru bi işaretihi. Zâti şeceru natakal haceru Zati şeceru natakal haceru şakkul kameru bi işaratihi şakkul kameru bi işaratihi el medet el medet ya Resulallah ene ene da hilek da hilek ya Habiballah diye böyle beste yapmışlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderlerken Hira'ya ilahiyi okuyacağız tabii. Biz de şimdi o neşe var. Resulullah Efendimizin o taş kadar olmayalım mı yani? Bigane kalmayalım. Resulullah Efendimizin muhabbetiyle bazen böyle taşmalar olabiliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz kusurumuza bakmasın. Selam veriyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben Mekke'de bir taş bilirim ki peygamber olarak gönderildiğimden beri hatta evvelden ve hem sonradan yani hem peygamberliğimi ilan etmeden evvel hem de ilan ettikten sonra o taş muntazaman bana selam verir. Sanki orada civarda bulunan taşların bir sözcüsü gibi. Niye bir taş diyor? Taşların da birbirinden farkı vardır. Dağların da birbirinden farkı vardır. Ormana bakarsın ağaç. Öyle bir ağaç vardır ki içlerinde imamıdır o. Hayvanatın da kendine göre imamı vardır. İmamsız bir şey yoktur. Cemaat mi? Her cemaatin bir imamı vardır. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki cemaat olmasınlar, bir ümmet olmasınlar diyor Hazreti Allah. Bakın bu ifşaattır. Üzerinde düşünsünler. Niye bunu söylüyorum? Niye bunu arz ediyorum? Hoca konuyu çok dağıtıyorsun demesinler. Niye Hira'ya çıkıyor? İşte işin esprisi o. Niye başka dağa çıkmıyor da Hira'ya çıkıyor? Efendim Kabe'yi muntazaman görüyormuş. Başka tepe de var Kabe'yi gören. İşte dağın bile birbirinden farkı var. İnsanın insandan farkı olduğu gibi, bazı gecelerin bazı gecelerden farklı olduğu gibi, bazı vakitlerin bazı vakitlere eşrefi ve eftaliyeti olduğu gibi, bazı taşların dahi bazı taşlara nesi var? Ruçhaniyeti var eski tabirle. Tercih etmiş Hazreti Allah onu takdiriyle. Mekke'de bir taş bilirim, peygamberliğimi ilan etmeden evvel de sonra da muntazaman bana Esselamu aleyke ya Resulallah diye selam verir diyor. O taşı ben bilirim diyor. Ve hatta bunu teyiden ve şahit olduğu hadiseyi de naklen Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki bazen ben Mekke'nin dışına Resulullah'la beraber çıkardım. Vallahi taşların ona seslendiğini duyardım diyor. Sadece peygamber de duymuyor. Hazreti Ali gibi o ümmetin velileri de Resulullah'a bağlı olan insanlar da duyuyor. İşte o seçilmiş zatın farkındalığına taşlar bile varmış. Seçilmiş olduğunu taşlar bile fark etmiş. Allah bizi taş kalpli olmaktan ve bu ümmetin seçkin kulları olduğumuzu unutmaktan ve bu ümmetin seçilmesine, faziletine vesile olan hatta alemlerin yaratılmasına vesile olan Hazreti Peygamber Efendimiz'den gafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Hiç olmazsa taşlardan ve ağaçlardan bir farkımız olduğunu, eşrefi mahluk olduğumuzu Cenab-ı Hak bize bu dünyada göstersin. İşte bu zamanlarda Hira'ya doğru çıkıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belli aylarda bilhassa yoğun bir şekilde Hira Dağı'na uzete çekiyorlar. İstiyorsanız biraz da konuyu metinden devam edelim.
Eyvallah. Varlık Nuru aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarında Hira mağarasında bir ay itikafa çekilirdi. Bu esnada kendisine gelen fakir ve miskinleri doyurur, ihtiyaçlarını karşılardı. İtikaftan çıkıp da evine gelmeden önce Kabe'yi tavaf ederdi. Kavminin putlara taptığını gördükçe onlardan uzaklaşmayı, halvet ve uzlete çekilmeyi daha çok arzu ederdi. Onun bu uzletlerindeki ibadeti, tefekkür etmek, atası İbrahim aleyhisselam gibi göklerin ve yerin melekutundan ibret almak ve Kabe'yi seyretmek şeklindeydi.
Tabii bunların hepsi bir bahis konuşulacak. Yani oraya giderdi, ne yapardı derken ille kıymetli yazarlarımız, hocalarımız, üstadlarımız bir fikir beyan edecekler. Fakat yani oraya giderler, Kabe'yi seyrederler, şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı gibi bir ifadeyi kullanmak çok da şey değildir. Yani o hali anlatmaz. O hale vesile olacak adımları, o hale anlamamıza yardımcı olacak adımlardır belki bunlar ama karşılamıyor bu sözler. Yani neden? Li mi Allah tahtının şahıdır Resulullah Efendimiz. Li me Allah. Li me Allah. Ben ve Allah'la öyle hallerimiz vardır ki diyor Hazreti Resulullah. Melaike-i kiram hazaratı. Yani yüksek derecedeki melekler dahi bizim o beraberliğimizdeki konuşmalardan, söyleşmelerden haberdar olamazlar diyor. Şimdi buna göre seyrederlerdi, tefekkür ederlerdi, temaşa ederlerdi gibi sözleri kullanmak belki bir yakıştırma olabilir. Belki o andaki mevzuyu anlamak için olabilir. Fakat işin bu kadar basit olmadığını ifade etmek üzere bunları açıyorum. Bir güzel taraf daha var. Miskinleri falan doyurduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gidenler bilirler. Mekke-i Mükerreme'ye 3-4 kilometre uzaklıktadır. Belki biraz daha fazladır. Yani Kabe-i Muazzama'ya. 5 kilometre denebilir. Yürüme mesafesiyle. Bir de tepeye tırmanıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira'ya gittiklerinde Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz ona hususi yiyecekleri hazırlarmış. Kumanya diyorlar ya. Ve bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmeten, hürmet için. Şimdi bu ne olur, neden hürmettir falan filan bize o kadar uzak haller ki bunlar. Biz çünkü o hürmeti, o muhabbeti o kadar uzaktan seyreder hale gelmişiz ki. Yani şu anda bize bir şey anlatmayabilir bu hassasiyet. Fakat o zaman için insaflıca şöyle bir düşünmeye çalışın. Sair yere binekle gidiyorlar Hazreti Hatice validemiz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya yürüyerek gittiği için Hazreti Hatice validemiz en fazla Hira'nın bulunduğu mevkiye kadar bir binek üzerinde geliyorlar. Fakat sonra Resulullah Efendimiz'e hürmeten oraya bir merkeple çıkmıyor. Biz eskiden bir patika yol var oraya çıkan. Yürüyerek çıkıyorlar. Resulullah'a yemek getirmek için. Yani o kadar muhabbetleri var ki onun bulunduğu yere bir merkeple, bir eşekle, bir hayvanla çıkmıyorlar. Hazreti insana hizmet etmek için o muhabbetle Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz Allah şefaatine nail eylesin. Şu konuştuklarımızdan kendisini haberdar eyleyip bizden, dinleyicilerimizden hoşnutu razı eylesin inşallah. Hususi olarak Cenab-ı Hatice validemiz kendi elleriyle hazırladıkları o şeyi, yiyeceği Allah Resulüne tazim için Hira'ya yürüyerek çıkartırlar, verirler. Hatta bazen bu günde iki kere tekrarlanmış. Yani bir sabah bir akşam olarak. Arz edebiliyor muyum? Cenab-ı Hatice validemizin de ona karşı ahlakı böyle. Evet. Evet.
Resulullah aleyhissalatu vesselam Hira'ya giderken yanına bir miktar azık alırdı. Azığı tükenince Hazreti Hatice'nin yanına döner, yiyecek bir şeyler alır, tekrar giderdi. Hira'ya bazen Hazreti Hatice ile beraber gittiği de olurdu.
Evet, demin zikrettiğimiz gibi bunlar bidayette yani ilk başlangıçta böyle olmuştur. Fakat daha sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip gelmelerindeki saati, şimdiki tabirle periyodu Hazreti Hatice validemiz fark ettiğinden demin ilk başta söylediğimiz gibi olmaya başlamıştır. Bizzat oradan inmesinler, zahmet çekmesinler diye Hazreti Hatice validemiz kendilerine hizmet etmişlerdir. Fakat bu malumatı da burada zikretmiş olalım. Tabii bu esnada Hira'dayken bu uzlet esnasında bazı sesler, bazı ışıkların kendisine gösterildiği rivayetleri vardır. Fakat bunlardan dolayı kahinlere vesaireye gözüken şeyler gibi bende bir tesir, bir hal zuhur eder gibi korkuyorum gibi ifadeler, bunların hepsi zayıftır. Böyle tabirler yanlış tabirlerdir. Fakat insanın ne olursa olsun, bütün peygamberlerde aynı olmuştur. Hatta bütün velayete eren zatlarda da aynı olmuştur. O velayetin ilk tecellileri geldiğinde bir korkma hali zuhur etmiştir. Zira mucize kendisinde tecelli eden Hazreti Allah'ın tecelliyatı her insanı aciz bırakacak bir şeydir. Aciz olmayan bir tek Hazreti Allah'tır. Hazreti Musa aleyhisselama elindeki asa nedir diye sordu Hazreti Allah. İşte anlattı, asadır dedi. At ya Musa denildiğinde attı. Koskocaman bir yılan olduğunda korktu. Şimdi ödlek bir insan mı Hazreti Musa aleyhisselam? Allah'ın teyit ettiği bir zat, vahiyle teyit ettiği, seçtiği bir zat. Korkak mı diyeceksiniz? Senin korkman benim korkmam gibi değil ki o. Nasıl bir korkma o? Tecelliyatın büyüklüğünden dolayı, kendinin mahluk oluşundan dolayı bir korkma. O korkmanın haliyle diğer korkmanın hali farklıdır. İnsan bazen hüznünden ağlar, bazen sevincinden de ağlayabilir. Zahiren bakıldığında ağlamaktır. Fakat menşe itibarıyla, mevki itibarıyla, hal itibarıyla tamamen birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu nevi yakıştırmalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkuyordu, telaşa kapılıyordu gibi sözlere inşallah vahyin ilk inişiyle beraber bazı cevaplar vereceğiz. O bahsi inşallah Allah ömür versin, biz zikredelim. Bizim zikrimize de inşallah kıymetli dinleyicilerimiz iştirak etsinler. O korkmanın hallerini, İkra ayeti kerimesi geldikten sonraki Resulullah Efendimizin titremesini, Dessuruni, dessuruni, beni örtünüz, beni örtünüz diye hitap etmesinin inceliklerini inşallah önümüzdeki haftaya konuşacağız. İnşallah. Fakat Hira'daki günlerde artık o uzdet haliyle beraber kesret denilen zahir alemdeki alayişten, insanların fitne fücurundan ve bilhassa Resulullah Efendimizin uzdete çekilmelerindeki bir özellik de şudur diyorlar. Kabe-i Muazzama adı üstünde. Muazzam bir Kabe. Muazzam bir ev orası. Allah onu tazim etmiş. Kabe-i Muazzama'ya ve Mukaddese'ye, o Beytül Haram'ın civarındaki hürmete, layıkı veçiyle insanların özen göstermemesi, o terbiyede bulunmamaları Resulullah Efendimiz'i fevkalade rencide ediyordu. O sebepten Kabe-i Muazzama'yı seyrediyorlar, Kabe-i Muazzama'yı görüyorlar, fakat Kabe'nin etrafındaki o çirkinlikleri görerek muhabbetlerine bir tesir olmasın ve gönlü insanlardan incinmesin. Gönlü incinmez de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ziyade hassasiyeti ve üzülmeleri belki kavmine bile helak getirir korkusuyla Resulullah Efendimiz cemiyetinden tecrit ediyor. Çünkü bu hürmetsizlik daha sonra hürmet ifadelerini böyle olmanız lazım diye beyan ettiğinde aynı hürmetsizliği Hazreti Peygamber'e de yapmaya kalkacaklardır. Evet. İstiyorsanız bugünlük bu kadar diyelim.
Eyvallah.
Fakat Resulullah Efendimizin Hira'daki uzdetiyle beraber olan hadiseleri inşallah ondan sonra ilk vahyin cesedi Muhammediye'ye, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhundan, sırrından cesedine, ruh mal ceset olarak kendisine indirilişine İnşallah önümüzdeki hafta devam edelim.
İnşallah.